Ayrım 29.
Sonra dinleyin dedi. Bu işin gizli kapaklı hiçbir yanı kalmadı. Bu İsmet Paşa belli ki kafasına iyice koymuş. İlle bizi pençesine düşürmek ister. Ankara'da onu tutar. Maksadı ağabeyimi başçavuş, beni çavuş, sizleri ise birer onbaşı yapıp çırak çıkarmak. Ama bu maksadına eremeyecek. Ölmek var, dönmek yok. Her şeyi göze aldık. İşte örneği. Ben okuyayım, bir de siz dinleyin. Ve kah alay, kah hakaret fışkıran bir sesle okudu. Cephe kumandanlığının umumi kuva cetveli isteyen emrine karşı Tevfik Bey'in söyledikleri şunlardı. Kuvayı seyyare ne bir fırka ne de bir kuvveti muntazama haline sokulabilir. Hele hele katiyen parçalanamaz. Adamlarımız size göre serseridirler. Gerçekten de aralarında ipten kazıktan kurtulmuş veya kaçmış olanlar vardır. Başlarına bir zabit, bir hesap memuru koymanın imkanı yoktur. Bunu biz istesek de onlar kabul etmezler. Çünkü zabit gördüler mi Azrail görmüş gibi oluyorlar. Böyle bir teşebbüse isyan ederler, isyanı da kimse önleyemez. Bizim müfrezelerimizi Halil Efe, Sarı Mehmet, Ahmet Onbaşı, Kız Ali gibi adamlar idare eder. Elif'i görseler mertek sanır bunlar. Müfreze emirleri de yazdıklarını okuyamaz, okuduklarını yazamazlar. Bunları da sen yapamıyorsun bu işi çekil diye değiştirmenin de yolu yoktur. Esasen Kuvayi Seyyare'yi sizin anladığınız manada zaptırapta koymak bir yana, bu fikre temayül edildiği hissedilince bile elde tutmamız imkansızdır. Tevfik Bey okumasını bitirdikten sonra Topal İsmail ile Küçük Ağa'ya sordu. Doğru değil mi bunlar? Topal canı gönülden elbette diye tasdik etti. Küçük Ağa kendini zorladığı halde bir şey diyemiyordu. Tevfik Bey ısrar etti. Sen bir şey demedin Küçük Ağa. Küçük Ağa konuşmak zorunda kaldı. Ne diyebilirim bey? Hali keyfiyeti siz elbette benden iyi bilirsiniz. Fakat arkadaşların okuma yazma bilmediklerini az önce öğrendik işte. Fakat Tevfik Bey peşini bırakmadı. Açık sordum, açık söyle Küçük Ağa. Şu yazdıklarım doğru mu değil mi? Doğrudur bey, doğrudur ama bu doğru ne netice verir işte onu bilmiyorum. Tereddüdüm bundandır. Tevfik Bey hafifçe sarardı. Neticenin kaygısı bize mi düşecek, derdini ona sebep olanlar çeksin. Küçük Ağa ayağa kalktı, pencereye doğru yürüdü ve bahçeye bakarak konuştu. Sesi bütün inandığı meselelerde olduğu gibi hafifçe hüzünlü, basık, net ve insanın gönlüne işleyecek kadar tatlıydı. Cümleleri de öyle, onlar da bütün inançlarında olduğu gibi apaçık, sağlam ve birbirine bağlıydı. Tavizden, hele çekingenlikten zerre kadar eser yoktu. Bu yüzden de Tevfik Bey onu kesmeye kalkışmadan, hatta öfkelenmeden dinlemek zorunda kaldı. Küçük Ağa diyordu ki, İsmet Paşa'nın size ve Kuvayi Seyyare'ye karşı tarzı hareketi meydanda. Bu husustaki teşhisiniz doğrudur. Münakaşadan variste bir hatası da var. Size karşı muamelesi yakışıksızdır. Şu anda bir muhasebesi yapılsa sizlerin İsmet Paşa'dan çok daha üstün bulunmanız bedihidir. Vatan millet gayretinde fedakarlık ve muvaffakiyetlerinizle ona hem takaddüm hem de tevaffuk etmiş vaziyettesiniz. Paşa size borcu olan hürmeti göstermedi, burası muhakkak. Fakat düşünmeliyiz ki o bir askerdir. Rütbeden başka bir mikyası yoktur, olamaz da. Ona bir mafevki nasıl muamele ediyorsa o da bir madununa o tarzda davranacaktır. Bunu böyle bilip anlayışsızlıklarını hoş karşılamak, münasebatı gerginleştirmemek mümkündü. Bu geçti. Beni tereddüte düşüren bir nokta daha var. Vatanımız bir ordu tarafından işgal edilmiştir. Müstevliyi izaç etmek, ızrar etmek başka. Defü tard etmek, imha etmek başkadır. Acaba bu ikinci ve tabiatiyle mücerrah neticenin istihsali ancak ve ancak bir orduya vabeste değil midir? Yani bir orduyu mağlup etmenin tek yolu bir orduya sahip olmak değil midir? Ankara işte buna inanıyor. Hakikatte İsmet Paşa bu inanış ve bu kararın olsa olsa kötü bir tatbikçisi olarak mütalaa edilebilir. Bu demektir ki, İsmet Paşa'ya karşı onun dirayetsizliği yüzünden takınılacak menfi tavır Ankara'ya karşı takınılmış olacaktır. Vaziyeti güçleştiren de işte budur. Şimdi Ankara o kadar mühim midir denebilir. Bana sorulursa evet o kadar mühimdir. Zira büyük hareketlerin bir dimağı olmak gerekir. Aksi halde kuvvetler ve imkanların arasında ahenk kurulamaz. Bunların aynı hedefe tevcihi mümkün olamaz. Münferit kuvvetlerin akıbeti ise izahtan müstanidir. İnhilal mukadderdir. Küçük A ani ve enerjik bir hareketle döndü ve sözlerine ara vermeden, fakat artık Tevfik Bey'in gözlerine baka baka devam etti. Bütün bunları bilmek, doğru saymak neye yarar? Bugün ihtilaf o hale gelmiştir ki, halli ancak hissiyattan yapılacak fedakarlıkla, haktan vazgeçmekle mümkündür. Hak artık burada hissiyatın ve gururun tatmininden başka bir şey yaramaz olmuştur. Hakkını kurtaran bir şey kazanmayacak, fakat aziz davamıza zararlar verecektir. Ve ihtilaf o noktaya gelmiştir ki, hissiyatın feragat ve fedakarlığı artık bir cephe kumandanından beklemek beyhudedir. O cephe kumandanı ne kadar hatalı, ne denli dirayetsiz olsa da, bugünler Tevfik Bey, şahsi davaların günleri şahsi hak hukukun günleri değil, memleket millet günleridir. Köprüleri atmadan önce çok düşünmeli, hatta köprüleri atmayı düşünmemelidir. Kısa bir sessizlik oldu. Küçük A da bunun üzerine teklifini yaptı. Meselenin halline bir de Ankara kanalıyla teşebbüs ediniz Tevfik Bey. Tevfik Bey pufladı. Kararsız olduğu kolayca anlaşılıyordu. Fakat bu uzun sürmedi ve her zamanki başına buyruk, kendine %100 güvenen haliyle ''Bilmiyorsun küçük A, çok şeyi bilmiyorsun.'' dedi. Hulusi kalbini takdir ediyor, endişelerini anlıyorum. Fakat emin ol, artık bizim yapacağımız bir şey kalmamıştır. Ben sana güveniyorum, sen de bana güven. Bunu isterim, bunu bekliyorum. Bir başka devremiz başlıyor. Vefanı, sadakatini beklerim. Bu cevabı hemen göndereceğim. Yapabileceği tek şey bu olduğu gibi, yapılacak tek şey de budur. Gerisi İsmet Paşa dedikleri o vüsati nasipsiz herife kalmıştır. Sırtını dayadığı yeri kendi bildiğince kullanır. Alet ederse vebali de kaybı da büyük olacaktır. Şimdi yalnız kalmak dilerim. Topal İsmail Küçük Ağa'dan geri kalmak istediyse de Tevfik Bey onu da yolladı. Bu yüzden de sofada beraber oldular. Küçük Ağa Topal'a bakmak bile istemiyordu. Onun ne düşündüğünü adı gibi bildiğini sanıyordu. Fakat aldandığını gördü. Topal biraz tereddütle de olsa... Küçük A dedi, ben de senin gibi düşünüyorum. B'ye diyecektim de, ama bırakmadı. Ne etmeli bilmem ki. Ethem Bey'in hastalığı da kötü zamana rastladı. Küçük A ona hiç çekinmeden baktı. Asıl maksadının ne olduğunu anlamak istiyordu. Topal fırça gibi ve kızla çalan sakallarıyla kaplı yanık ve kırış kırış yüzüne bir çocuk saflığı veren bir gülümseyişle, vallahi dedi. Küçük A inandı. Fakat inanışına göre davranmamaya da kendini zorladı. Her şey sonuna kadar karşıdan gelmeli, kendisi bir ipucu vermemeliydi. İçi burkuluyordu ama çaresiz diye düşünüyordu. Bilmem ki diye duygusuz ve imansız bir sesle mırıldanıp merdivene doğru yürüdü. Merdiven başında iki silahlı bekliyordu. Ahırların, mutfağın, kilerin, odunluğun bulunduğu kata indiler. Burada bir sürü silahlı vardı. Sokak kapısının önünde de dört nöbetçi bekliyordu ve bunlara 20 adım ötedeki köşe başında da rastladılar. Eskiden bu kadar sıkı tertibat alınmazdı. Yolları ayrılıyordu fakat Topal, ''Buyur biz de bir kahve içelim.'' dedi. Küçük A durakladı. Gerçekten de kendi evine gitmek istiyordu. Çolağı akşam Akşehir'e gönderecekti. Emine ile Mehmet'ten bir haber alamamak artık ona dayanılmaz bir dert gibi gelmeye başlamıştı. Tevfik Bey'e katılmadan önce saldığı haberci geri dönmemiş, bir ikinci teşebbüs içinde fırsat çıkmamıştı. Fakat 5-10 dakika konuşmak isabetli olacak diye düşündü, daveti kabul etti. Belki de çolağın yüzbaşıya götüreceği haber daha da zenginleşebilirdi. Topal evde hizmetine bakan adamı şarşıya saldı ve cezveyi kendi hazırlayıp mangala sürdü. Lafa nasıl başlayacağını düşünüyor ve mutlaka konuşmak istiyordu. Hani bir gün Tevfik Bey sana bizleri göstererek ben bunlara inanırım, bunlar da benim için ölümü göze alırlar dediydi ya, doğrudur bu küçük ağa. Tevfik Bey de Ethem Bey de öl deseler gözümüzü yummadan ölürüz. Doğrudur yani. Kahveye şeker attıydım, ister miydin? Küçük ağa bağdaş kurup oturduğu sedirden sokağa bakıyordu. Başını çevirmeden nasıl olsa olur dedi. Topalda yutkunarak devam etti. Ölürüz dediysem inan, can dediğin nedir ki? Bugün varız, yarın yok. İnsandan mertlik kalır, yiğitlik kalır, nam kalır. Zaten bize rahat döşeğinde ölüm var mı ki? Neyse işte, o dediği doğrudur ama... Kahve kabarıyordu. Topal cezveyi mangalın kıvılcımlı küllerine birkaç defa sürdü, çekti. Şimdi bütün aklı fikri yaptığı işe bağlanmış gibiydi. Fincanları doldurdu, köpüklüsünü küçük ağaya buyur etti. Kendi de onun karşısına oturdu ve bir yudum höpürdettikten sonra ''Amması var bir de'' dedi. Kahve sanki ona gereken cesareti vermişti. Artık canlı ve kesin konuşuyordu. Biz Tevfik Bey'in, Ethem Bey'in yoluna baş koyduksa bu sırf onların akıllı, mert ve yiğit oluşlarından değildi. Analar neler doğurmuş, hadi fazlasına bakmayalım. Ama Tevfik Bey kadar akıllı, onun gibi mert ne yiğitler vardır kim bilir. Biz onlara akıllarını, yiğitliklerini vatan uğruna koydular diye bağlandık. Şunu da diyeyim sana küçük ağa, Tevfik Bey doğru söyler, hemen hepimiz zabitleri sevmeyiz. Hemen hepimiz serseriyiz. Ne var ki hiçbirimiz namussuz değiliz. Aklımız bir yattı mı sevmediğimiz işi de yaparız. Tevfik Bey işte burada yanılıyor. Yanılır mı yoksa keyfine mi öyle gelir onu da bilmem ya. Neyse, burada Tevfik Bey pek hırslı davrandı. Kibirine kapıldı gibi gelir bana. Şunu da diyeyim küçük ağa, bizim içimizde bir kuşku vardı. Oturup kendi aramızda konuştuk da. Ama seni dinlemeseydim, bu dediklerimi diyemezdim. Pek güzel anlattın hali keyfiyeti. Maksadımız düşmanı bu vatandan kovmak değil mi? Eh öyleyse. Bu azim iş bizim. Çapulcu sürüsüyle olur mu? Hani kendimizi küçük gördüğümüzden de değil ama bu böyle işte. Dediğin gibi ordu orduya yenilir. Kısası vebali boynuma, Tevfik Bey kendi itibarına öyle kapılmış ki bunları göremez olmuş. Kahve fincanlarını alıp kaldırdı. Bu işte ona asıl söylemek istediği şeyi söylemek için zaman ve cesaret verdi. Yerine oturup dizini altına alırken, ''Ey küçük ağa, sen kafası işleyen, her işin girdisini çıktısını düşünen bir adamsın. De bakalım, bu hale göre biz ne dek? Şunu da diyeyim, bir şeyler yapıp etmek isteriz. Çünkü bunun gerektiğine inanırız. De bakalım.'' Küçük ağa topala daha Tevfik Bey'in sofasında inanmıştı. Şimdi büsbütün güveniyordu. Fakat verdiği karardan şaşmadı. Hep karşıdan gelecek, kendisi bir ipucu vermeyecekti. Bu kararla durumun dışında konuştu. ''Bana açıldığın için hiç üzülme. Ben sır satmam. Konuştuklarımız burada kalır. Sordun diye söylüyorum. Kati kararınızı vermek, hele bir şeyler yapmak için acele etmeyin. Sakın acele etmeyin. İyi yapalım derken çok kötü yapmış olursunuz sonra. Bekleyin. Çok sabırsızlanır, yani bir şeylerden kuşkulanırsanız bana haber verin. Ben de o zaman aklımın erdiğini size söylerim. Şimdilik bildiğim bu işte acelenin çok zarar getireceğinden ibarettir. Tevfik Bey yanılıyor, bunda sizinle beraberim. Fakat Tevfik Bey'in de Ethem Bey'in de kötü bir şey yapacaklarını sanmam. Allah şaşırtmasın. Ama bilinmez, dediğim gibi o zaman da vebal sizden gider. Topal bir müddet susup küçük ağanın dediklerini düşündü. Kafasında evirip çevirdi. Sonunda da sağ ol dedi, hakkın var. Seni kendimizden ayırmayız. Küçük ağa toparlandı. Bana müsaade, Çolak Akşehir'e gidecek de. Haberim var, İnşallah iyi haberler getirir. Güle güle küçük ağa. Ta sokak kapısına kadar geçirdi. Bir perde kapanıyor. Salih iki iş görecekti. Birincisi doktor veya yüzbaşı Nazım'ı görüp burada olanları anlatmak ve emir almak. İkincisi de küçük ağadan evine haber götürmek. Küçük ağa ona Topal İsmail ile konuşmasından sonra ortaya çıkan son durumu da anlattı ve belki de 8. defa olarak bir daha tembih etti. Beni Ali Emin ile Reis Bey'in bile küçük ağa diyebilecek, anladın mı? Bir şey hissettirirsen hakkımı helal etmem. Çolak gerçekten gücenmişti. Bana güvenemedin gittin be küçük ağam. Hadi oradan fikirsiz. Öyleyse beni tanıyamadın gittin. Küçük ağa güldü. O da değil. Dert sende değil, bende. Anla bunu. Bir de adamı utandırman mı pes vallahi. Hiç merak etme sen. Hadi helallaşalım. Ve Çolak yanında Çakır Saraylı'dan kalma Reşit ile o akşam üzeri Konya'ya giden marşandize bindi. O geceyi tek başına ve geç vakte kadar karanlık odasında, pencerenin önünde fakat hiçbir şey düşünmeden geçiren küçük ağa kendini tuhaf bir yeniden doğmuşun eşiğinde sanıyordu. Belli hiçbir şey düşünmeden, herhangi bir şey için hüküm aramadan, hatta şu veya bu umuda kapılmadan, hayal kurmadan. Sanki kafası kilitlenmiş, beş duygusu da derin bir uykuya dalmıştı. Ama yine de onda, onun bir tarafında çalışan, arayan, inceleyen bir kuvvet vardı ve sanki doğruyu bulan, iyiyi güzeli aydınlatan, gelecek zamanları şimdiye bağlayan, işte bu adı bilinmeyen kuvvetti. Sanki büyük buluşlar, mucizeli bilişler o çalışmadan olamazdı. Küçük ağa karanlık sokağa bakan, kafeslerinin boyası dökülmüş, çürümeye yüz tutmuş pencerenin önünde, öyle hiç kımıldamadan, kasları da duyguları gibi donmuş olarak dururken, kulağına bir teviye fısıldayıp duran biri var gibiydi. Havaya sinen duygu hüzündü. Kül rengi sınırsız ve sonu gelmeyeceğe benzeyen bir hüzün. Küçük ağa o anda silkelenebilse mutlaka Emine yok, Mehmet yok artık derdi. Emine de, Mehmet de belki hiç olmamışlardı da. Ve bir gün gelecek çok şey, %100 var bilinen, hak edilmiş, yaratılmış bilinen çok şey de onlar gibi olacak. Hiç olmamışlardı sanılacaklardı. Zaferler olacak fakat bir gün zafer diye bir şey olmamış sanılacaktı. Dostluklar olacak fakat onlar da bir gün gelecek hiç olmamış sayılacaktı. Haklar aynı kaderden, antlar ve yaratılmış imkanlar da aynı kaderden kurtulamayacaktı. Ellerde o zaman ne kalırdı? O zaman ellerde kalanlarla hangi bahtsız trajedi oynanırdı? Küçük ağa bunu kendi kendine soramadan, çünkü bu zamanın şuuruna varamadan gece yarısına itti. Yatağa geçip bir suya bırakılıvermiş gibi uykuya daldığı zaman hep yatağında, hep uyur gibiydi. Sanki pencerenin önünden yatağa gelmemiş, zaten yatmakta ve uyumakta olduğu yerde sağdan sola dönmüştü. Fakat bu saatler onun ruh ve kafa yapısındaki büyük dönümü hazırlıyor, başka bir deyişle onun kaderini örmüş oluyordu. Zaman artık tıklım tıklım dolu, ter, nefes ve bir kokulu sevkiyat vagonları gibi geçiyor. Günler, haftalar aynı lokomotifin ektiği, katarın vagonları, hatta aynı vagonun kompartımanları gibi akıp gidiyordu. Her gün, hatta her saat bir yığın hadise getiriyor. Her saat son istasyona giriverecekmiş sanılıyordu. Tevfik Bey, Garp Cephesi kumandanına karşı zaten açılmış bulunan, sinir harbini iyice hızlandırmış, elinden geldiği kadar vurucu bir hale getirmişti. İsmet Paşa'dan en olmayacak şeyleri istiyor, onun en doğal isteklerini bile alaylı sebeplerle geri çeviriyordu. Derken yanlış haberler uçurmaya başladı. Yok düşman falan yönden, filan yere doğru şu kadar kuvvetle yürüyüşe geçmiş, yok cephenin filan kesimini boşaltmış ve boşaltmaya başlamış. Haberler o kadar inandırıcı kırıntılarla veriliyordu ki, kumandanlık hemen tedbirler almaya kalkışıyor, sonunda da hiçbir hareket olmadığı için karşı hareket sırasına göre gülünç veya tehlikeli bir duruma düşüyordu. Kumandanlığın itibarı çok daha büyük sarsıntılar geçiriyordu. Ankara'nın Ethembe'yi tutan çevre ve grupları, Büyük Millet Meclisi'nin önderlerine İsmet Paşa ile kumandanlık aleyhinde ağır baskılara girmişlerdi. Kuvayi Seyyare'nin başarılarına karşı büyük bir vefakarlık gösteren, asıl zararlısı bir ölüm kalım savaşının çağını kavrayamayan bu insanlar, Ethembe'nin gadre uğramış bir insan küskünlüğünden kıyametler koparacak kadar üzgünlük duyuyorlardı. Mecliste Ethembe'nin bir dediğinin iki edildiği yoktu. Fakat iş bu çatışmaya gelince taviz korkunç çöküntünün tohumu olup çıkacaktı. Bu yüzden de Tevfik Bey ile İsmet Paşa arasındaki düello mukadder sonucuna doğru yıldırım hızıyla yaklaşıyordu. Tevfik Bey'in elindeki kuvvetler bir zamanlar son ümit, hiçbir halde boşa çıkmayan, rahat nefesler aldıran, hatta gün gün ölümü geri çeviren bir ümitti. Şimdi ise aynı kuvvetler Yunan'dan çok daha endişe verici bir tehdit oluyordu. Ona karşı her çeşit tedbir alınmaktaydı. Tevfik Bey de bunu biliyor ve aklına yatkın, aklının kestiği çarelere başvurmakta gecikmiyordu. Kısacası olmayan artık harp değil, Tevfik Bey kuvvetleri ile Garp cephesi kumandanlığı arasındaki bu harbin ilanı idi. Küçük ağa için bir sürpriz de şu olmuştu. Topal İsmail ile arkadaşlarını elde etmek iyi olacaktı. Fakat asıl güveneceği Pehlivan Halil'di. Pehlivan Halil adamımızdı. Ona feda diye hitap ederek açılabilirdi. Bundan sonra küçük ağaya da reha denecekti. Reha diyenlere güvenmeli, kendisini de Alayunt'ta öylece tanıtmalıydı. Küçük ağa heyecanla üzüntü arasında bir dal gibi sallana sallana uykuya daldı. Olacakları düşündükçe heyecanlanıyor, beklediği haber Akşehir'den gelmedi diye de üzülüyor, mahzunlaşıyordu. Ertesi sabah küçük ağanın ilk işi müfrezesi istasyonun arkasında konaklayan pehlivanı ziyaret oldu ve beklediği gibi gayet soğuk karşılandı. O içeri girdiği zaman iki ahbabı ile sere serpe oturan pehlivan birdenbire çok mühim işleri olduğunu hatırlayıverdi. Hiç vakti yoktu. Bunları söylerken kusura bakma demeye bile lüzum görmedi. Fakat küçük ağa aldırış etmeden bir kenara yerleşti ve feda kelimelerinin üzerine basa basa iki dakikanı daha feda edemez misin pehlivan? Sen ki dost için kendini bile feda edermişsin. Öyleyse ya bizi dost sayman ya da zırnık feda etmeye değer bulman. Ama biz kötü kişi değiliz pehlivan. Pehlivan başını arkaya atarak keyifli keyifli güldü. Yapma be küçük ağa, suçu bize yükleme. Eskiden böyle konuşmazdın ki sen. Tenezzül buyurduktan sonra bizim için fedakarlığın lafı mı olur? Ama dediğim gibi şimdi çok işim var. Bu arkadaşlar da beni beklerler. Sen de kalkmış buraya kadar gelmişsin. Ne yapsak bilmem ki. Adamlar toparlandılar. Pehlivan onlara güya gizlice işaret etmiş. Biri, biz sonra da geliriz ağa dedi. Eh mesele yok öyleyse. Dış kapıya kadar geçirdi. Ayrılırken de bakalım Tevfik Bey'in gözdesi neler diyecek diye onlara göz kırptı. Döndüğü zaman pek ciddiydi. Küçük ağa demin bir laf ettin ama ben pek iyi anlayamadımdı. Bir daha den mi? Dur bakayım bulacak gibiyim. Bekliyordu. Küçük ağa anladı. Feda değil mi? Hay ağzına sağlık. Peki ben onu neyle karıştırdım ki hatırlayamadım? Küçük ağa alnını karıştırdı. Bilmem. Feda'ya benzeyen Seda var, Eda var. Var oğlu var. Ama manaları hiç benzemez ki onlarla karıştırasın. Olsa olsa Reha ile karıştırmışsındır. Tamam, Reha işte. Kurtuluş demekmiş. Dünden beri tam 10 kişiden dinledim. Herkes Reha deyip durdu. Pehlivan hangar gibi odanın dip tarafına döndü. Hasan oğlum hadi bize iki kahve yap ama her zamanki gibi imamın abdest suyuna benzemesin. Küçük ağa da o tarafa baktı ve yazı masası ile kocaman sobanın ardında kaybolmuş birini gördü. Pehlivanın neye o kadar üstü kapalı konuştuğunu da anladı. Nitekim Hasan dışarıya çıkar çıkmaz pehlivan. Çok sevindim küçük ağa dedi. Haber bana dün gece geldi. Bak sana kısaca bilmediklerini deyivereyim. Topala güvenmeyeceksin. Bu bir. Öğrendiğime göre şimdiye kadar iyi idare etmişsin. Yanındakilerin özü sözü doğru. Ama Tevfik Bey onları mimledi gari. Şimdi yapılacak pek güç bir iş var. 2 gün sonraymış galiba. Topal'la onları güya bir vazifeye yollayacaklarmış. O sırada da temizleneceklermiş. Ökseye Topal'ı düşürmenin yolu ne? İşte bunu bilemiyorum. Sen de bir düşün. Ötekilerin hangisine güveneceğimizi bir bilsek iş kolay. Topal'ın ardına adam kodum. Gizli konuştuklarını bilsem kurtulduk demektir. Sen de araştır bunu olmaz mı? Küçük ağa, elbette dedi. İçinden de ah Halil diye geçirdi. Salih olsaydı o cin gibi kafasıyla ne yapar ne eder Topal'ın kimlerle işbirliği ettiğini, yani kimin samimi, kimin düzenbaz olduğunu çıkarırdı ortaya. Küçük ağa kafasını zorluyor fakat Tevfik Bey'e Topal ile birlikte hangi müfreze kumandanının gidip geldiğini bulamıyordu. Tevfik Bey'in yanında Topal'a ya yalnız rastlamış ya da müfreze kumandanlarının hepsiyle birlikte görmüştü.